Yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı kitabı 4. bölüme geldik. Konu, yeni kuşağa verilen uyarılar. Bu bölümde Musa'nın anlattığı şekilde İsrail'in çöldeki başıboş dolaşmasının öyküsü son bulacaktır. Şeria nehrinin doğusuna doğru geldiler ve Noba dağı yakınlarında Musa onlara son talimatlarını vermektedir. Mısır'dan çıkanlar arasından ancak iki kişi, Kalev ve Yeşu, vaat edilen topraklara girebileceklerdi. Geride kalanlar vardır. Çölde ölüp gömülenler ve kemikleri çölde kalanlar vardır. Bir nesil yok oldu ama ikinci nesil topraklara girmeye hazırdır. Ancak onlar girmeden önce Musa çöldeki aylak, yani başıboş hayatı özetlemeye devam eder. Amacı onlara kendi hayatları için örnek göstermek ve onları seven Tanrı'ya itaat etmeleri konusunda onları teşvik etmektir. Şimdi ey İsrail, size öğrettiğim kurallara, ilkelere kulak verin. Yaşamak, ülkeye girmek ve atalarınızın Tanrısı Rabbin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın ama size bildirdiğim Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun. Yasanın Tekrarı 4. bölüm 1 ve 2. ayetler. Onlarda ne istiyor? Sadece Rabbin sözünü duymalarını değil, o sözü uygulamalarını istiyor. Fark ettiniz mi? Rabbin sözüne, yani yasaya hiçbir şey eklemeyeceklerdi. Ne de yasadan bir şey çıkaracaklardı. Tam Tanrı'nın vermiş olduğu şeklinde ona itaat edeceklerdi. İsrail ona verilen yasaya itaat etmiş olsaydı çok büyük bir bereket olacaktı. Hem kendileri için hem de çevredeki uluslar için. Ancak burada neyi görüyoruz? Uygun koşullar içinde kendilerine yasa verilen bir ulusun tarihçesi. En uygun koşullar içinde bile kendilerine verilen yasaya bağımlı kalmayan, kalamayan, verilen yasayı çiğneyen bir ulustur bu halk. Ancak onları hemen suçlamaya kalkıp da kendimizi suçsuz görmeyelim. Hiçbir kimse yasa aracılığıyla aklanamaz, doğru sayılamaz. Tanrı katında doğru sayılamaz. Acaba neden bu olamaz? Olamazsa Rab neden bu yasayı verdi? Tanrı bunu kafadan mı attı? Kendi keyfine göre tutulması imkansız bir yasa mı çıkarttı? Hayır kardeşim. Tanrı'nın yasası kusursuzdur. Ancak insanın bu bedensel yapısı var ya, asıl sorun ondadır. Beden tümüyle yozlaşmıştır. Daha önce de vurguladığım gibi, bu kitap iki ana düşünceyi bize sunmaktadır. Sevgi ve itaat. Bu iki konu gözden kaçmaz şekilde vurgulanmaktadır. Belki değerli dostum, daha önce fark etmediniz ama eski antlaşmanın en önemli iki konusu bunlardır. Sevgi ve itaat. Burada yasa kitabının 4. bölümünde Musa bu yeni kuşağa yalvarıyor, Rabbe itaat etmeleri gerektiğini ve hangi nedenlerden dolayı itaat etmeleri gerektiğini de açıklıyor. 1. Tanrı bu ulusu korumak ve ruhsal alanda olduğu kadar maddi açıdan da zenginleştirmek, bereketlemek istiyordu. Bu bölümün ilk ayetinden görüyoruz ki Tanrı onların itaat etmelerini ister. Rabbe itaat etmelerini ve onun verdiği kurallara uymalarını ister. Niçin? Sırf itaat etsinler diye mi? Sırf Tanrı'nın yetkisi belli olsun diye mi? Hayır. İtaat etmekle yaşayabilecekler ve vaat edilen topraklara sahip olabileceklerdi. Yani büyük berekete kavuşacaklardı. Tanrı onları ancak bir yolda bereketleyebilirdi. Bu yol itaat yoluydu. Başka hiçbir şekilde onları bereketleyemezdi. Onların itaat etmelerini ister çünkü ancak evrensel kurallara göre bu itaat sayesinde onları bereketleyebilir ve tüm amacı onları zaten bereketlemekti. İkincisi, İsrail Tanrı'ya itaat etmekle ona karşı duyduğu, yani Tanrı'ya karşı duydukları gönül borcunu sergilemiş olacaktı. İşte Tanrım, Rabbim buyruğu uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunlara uyasınız. Onlara sımsıkı bağlanın. Çünkü nedenli bilge ve anlayışlı olduğunuzu uluslara bunlar gösterecek. Bu kuralları duyunca uluslar, bu büyük ulus gerçekten bilge ve anlayışlı bir halk diyecek. Tanrımız Rab her çağırdığımızda bize yakın olur. Tanrısı kendisine böylesine yakın olan başka bir büyük ulus var mı? Bugün size verdiğim bu yasa gibi adil kuralları, ilkeleri olan başka bir büyük ulus var mı? Yasanın tekrarı 4. bölüm 5-8 ayetler arası. Tanrı onları o kadar harika bir şekilde bereketlemişti ki doğal olarak bu berekete karşı duydukları şükran borcunu ona itaat yoluyla sergileyeceklerdi. Bundan daha etkin bir şükran gösterisi olamazdı. 3. Tanrı'nın onlara gösterdiği sevgisi onları itaat etmeye itecekti. Atalarınızı sevdiği ve onların soyunu seçtiği için sizi büyük gücüyle Mısır'dan kendisi çıkardı diyor yasanın tekrarı 4. bölüm 37. ayette. Burada kutsal kitapta ilk kez Tanrı'nın bir kişiyi sevdiğini sözle ifade ettiğine tanık oluyoruz. Evet, Tanrı sevgidir ve bu sevgisini ta baştan sergiledi. Yaratılış kitabından başlayarak onun sevgi gösterilerine tanık olabiliriz. Davranışlarında sevgisini sergiledi ve bu noktaya kadar sözlü bir şey söylemedi. Bu noktada ilk kez onlara olan sevgisinden söz ediyor. Bu ulusun hayatında yaptığı her şeyin bu sevgiden kaynaklandığını söylüyor. Onları Mısır'daki kölelikten kurtardı çünkü onları seviyordu. İleride onlar için daha büyük ve daha güçlü şeyler yapacaktır. Tüm bunları neden yapmak istiyor? Çünkü onları seviyor. Tanrı'nın bu işleri yapışının dayandığı esas sevgidir. Bugün herkesin bu gerçeği anlaması gereklidir. Kim olursan ol, ne olursan ol kardeşim, Tanrı seni seviyor. Belki Tanrı'nın sevgisini tecrübe etmiyor olabilirsin. Bunun nedeni günahlarındır. Günah, Tanrı'nın sevgisiyle aramızda bir şemsiye gibi açılır ve bizi o sevgiden mahrum eder. Rab sevgisini üzerimize dökmek istiyor ama günah engel olur. Yine de Tanrı senin ve benim günahlarımıza rağmen bizi sevmektedir. Bu sevgisini İsa Mesih'in şahsında çarmıh üzerinde sergiledi. Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz anda onun sevgisini hemen yaşamaya başlarız. 4. nokta, Tanrı'ya itaat etmeleri gerekti çünkü onlar Tanrı'ya aittiler. Siz Tanrınız Rabbin çocuklarısınız. Ölülere ağıt yakmak için bedeninize yara açmayacaksınız. İki kaş arasındaki tüyleri almayacaksınız diyor 14. bölümün 1. ayeti yasanın tekrarı kitabında. Dostum, yaşam yasası Tanrı'ya itaat ile başlar. İnsanda onun doğal yapısında Tanrı'ya karşı bir nefret duygusu vardır. Bundan dolayı Tanrı'ya itaat etmek istemez. Açık konuşmalıyız. Doğal insan her açıdan Tanrı'ya karşı gelmek ister. Kutsal yazıları okurken baştan sona kadar insanın yapısında Tanrı'ya karşı olan bu direnişi görebiliriz. Günümüzde de bu eğilimi, Tanrı'ya karşı beslediği isyankar tavrı insanda görebiliriz. Dün bir şey duymuştum. Buna çok seviniyorum. Bir toplulukta vaaz ettikten sonra bir bayan bana geldi ve sizin vaazınızı dinlerken Rab beni kurtarmıştı dedi. Ama kocamı bir türlü kiliseye kadar getiremedim. Ne yaptımsa bir türlü onda Tanrı'ya karşı bir ilgi uyandıramadım. Her girişimimde diretti. Şimdi sizin radyodaki yayınlarınızı dinlemeye başladı. Radyoda ve telefonda sizin programınızdan başka hiçbir şeyi dinlemiyor. Buna sevindim çünkü Tanrı sözü bir kişinin direncini yıkamazsa başka hiçbir güç bunu yapamaz. Keşke İsrail Tanrı'nın yasasına sadık kalsaydı, ona uysaydı, ona itaat etseydi. onlar aracılığıyla dünyaya ne kadar bereket gelmiş olacaktı. Rabbin Baal Peor'da neler yaptığını kendi gözlerinizle gördünüz. Tanrınız Rab, Baal Peor'a tapan herkesi aranızdan yok etti. Rab'be bağlı kalan sizler ise hala yaşamaktasınız diyor Yasanın tekrarı 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Hangi olaydan söz ediyor? Eski çalışmalarımızdan hatırlayacaksınız. İsrail'i lanetlemek için Balam peygamber kiralanmıştı. Her ne kadar çabaladıysa da onları lanetleyemedi. Hatta İsrail ulusunu ancak bereketleyebildi. Yine de kral Balak'a bir öneride bulundu. İsrail'i lanetleyemediğine göre Moavlıların kadınlarıyla onları ayartabileceklerini söyledi. Onun önerisine uydular ve kız alıp vermekle İsrail halkı kısa bir zamanda putlara tapmaya başladı. Bunun sonucunda Rabbin yargısı İsrail'in üzerine indi. Olayların tam nasıl geliştiğini Yasa kitabının 25. bölümünde okuyabilirsiniz. Baal Peor'daki olaylar bu yeni kuşak için bir örnek olacaktı. Yalnız onlar için değil, bizim için de iyi bir örnek teşkil eder. Biliyor musunuz? İtaatın bir ödülü vardır. Rabbin sözüne uyanlar hayatta kalacaklar ve vaat edilen topraklara girebileceklerdi. Tanrı onlara tekrar itaat ile birlikte bereketin geleceğini hatırlatıyor. İşte Tanrım, Rabbim buyruğu uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunlara uyasınız. Ayet 5. İtaat onlara Tanrı'nın bereketini getirecekti. Vaat edilen ülkeye girecekler ve onu kendilerine mülk edineceklerdi. Onların bu itaati başka bir amaca da hizmet edecekti. Onlara sımsıkı bağlanın. Çünkü ne denli bilge ve anlayışlı olduğunuzu uluslara bunlar gösterecek. Bu kuralları duyunca uluslar, bu büyük ulus gerçekten bilge ve anlayışlı bir halk diyecek diyor Yasanın tekrarı 4. bölüm 6. ayette. İsrail dünyadaki tüm uluslara Tanrı'nın tanıklığı olacaktı. Bu halkın dünyaya vereceği tanıklık bugün kilisenin yani imanlılar topluluğunun verdiği tanıklıktan farklı olacaktı. Rab İsa Mesih'in kilisesi için verdiği buyruk dünyanın her tarafına gidin ve müjdeyi duyurun şeklindedir. Bu buyruk her Mesih imanlısına verilmiştir. İsa Mesih'te olan her imanlının Tanrı sözünü dünyanın dört bucağına götürme işinde bir payı olmalıdır. Şimdi İsrail ile kilise arasındaki farka bakalım. İsrail hiçbir zaman müjdecilik yapmaya çağrılmadı. Onlar dünyaya gitmeyecekler, dünya onlara gelecekti. Dünya uluslarına gelin birlikte Rabbin dağına çıkalım diye bir çağrı vardır. Onlar Rab'be sadık kaldıkları süre, Tanrı'ya itaat ettikçe diğer uluslar onlar sayesinde Rabbin kurallarını duymuş olacak ve aynı zamanda bu kurallara nasıl uyulduğuna da tanık olacaklardı. Göreceklerdi ki İsrail Tanrı'nın yasasına uydukça Rab onu bereketleyecekti. Bunu görünce ne yapacaklardı? Şeva kraliçesi Süleyman'ın görkemini görmeye geldiğinde orada Rabbin yasasının da uygulandığını görmüştü. O zaman ne diyelim? Şeva kraliçesi Rabbin yasasının nasıl bir etki yarattığını duyduğu için uzak bir ülkeden kalkıp Yeruşalim'e kadar gelmişti. Tabii ki o günlerde uçak seferleri yoktu. Kraliçe olsa bile uzun ve yorucu bir yolculuk sonucunda Yeruşalim'e varabildi. Böyle sert koşullar altında bir kadın bu kadar uzun bir yolculuğu göze alabiliyorsa birçok adamın da buna benzer şekilde geleceğini düşünemez miyiz? Geliyorlardı da. İşte İsrail bu şekilde dünyaya tanıklık verdi. Onlar Rab'be itaat ettikleri süre Rab onları bereketleyecekti. Uluslar da bunu görünce Tanrı için bir tanıklık olacaktı. Rab'be itaat etmeyeceklerse ve ondan yüz çevireceklerse Tanrı onlar üzerine yargı indirecekti. Bu iyi bir tanıklık olmayacaktı. Musa öğüt vermeye devam ediyor. Ancak diyor, gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. 9. ayet. Bir açıdan diyebiliriz ki Tanrı İsrail'e öğretme hizmetini verdi. Onlar Tanrı'ya itaat edecekler ve bunları çocuklarına ve torunlarına öğreteceklerdi. Hangi ulus olursa olsun, ulusun gelişmesinde en önemli girişimler arasında gençlerin eğitimi yerini korumaktadır. Bir ulusun başarısızlığı büyük bir olasılıkla eğitimin başarısız olmasından kaynaklanabilir. Kendi ülkemize bakabiliriz. Eğitim rayına oturmadığı sürece birçok sorunlar yaratacaktır. Eğitim denildiğinde sadece akademik eğitimden söz edemeyiz. Liseleri ya da üniversiteleri suçlamakla kalamayız. Sadece devleti de suçlayamayız. Asıl sorun nerededir biliyor musunuz? Toplumun en küçük hücresi olan aile içinde. Tanrı bu insanlara ne diyor? Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın, öğretin diyor. Eğitimin başarısızlığı evde başlar. Anne baba evde kendi çocuğuna ve torununa hayat konusunda gereken eğitimi veremiyorsa ve yaşamıyorsa bunları, okulda akademik başarı bir şeye yaramaz. İsrail'e konuşurken Tanrı bu büyük ve önemli sorumluluğu annenin, babanın, dedenin omuzları üzerine yükledi. Değerli dostum, evliysen ve dünyaya bir çocuk getireceksen sorumluluğun vardır. O çocuğun beslenmesi, giyimi sorumluluk oluşturduğu gibi eğitimi de sorumluluk oluşturur. Ülkemizde birçok sorunlar yaşarız. İç politika sağlıksız ya da dış politika cıvık olduğu için sorunlarımız olduğundan yakınırız. Aslında toplumumuzun sorunları bunlar değildir. Çok kez suçu ekonomiye yükleriz değil mi? Ona buna yükleriz. Elimizin altında en uygun suç keçisi ekonomi oluyor. Ama asıl sorun kardeşim yuvadır. Yuvada, ailede kavga, çekişme, ayrılma, boşanma olduğu süre, çocuklara istikrarlı bir hayat modeli gösterilmediği süre, gereken ahlaki toplumsal eğitim verilmedikçe sorunlar yaşanacaktır. Sokak çocuklarından söz ederiz. Bunlar kendi başlarına bir ünite oluşturamaz. Sokaktaki çocukların da anne babaları vardır. Rab onları sorumsuzluklarından dolayı yargılayacaktır. Günümüzün kopuk takımı kendi zevki ve bencil amaçları uğruna ailesini, çocuklarını harcamaktan kaçınmayan, ayrılmaya, boşanmaya giden anne babaların ürettiği bir şeydir. Evde çocuğuna sevgi göstermeyen, her zaman şiddet ile, yalan dolan ile, hırsızlıkla, zina ile örnekler veren bir toplumun yine toplum içinde iyi bir ürün beklemesi gülünç olmaz mı? Ne ekersen onu biçersin. Kavga, çekişme, yalan dolan, umursamazlık, boşanma tohumları eken bir toplum kesinlikle bunların ürününü biçecektir. Anne babalara büyük sorumluluklar düşmektedir. Tanrı bunları açık seçik şekilde, değerli dostum, İsrail ulusuna bildiriyor. Yuvasında başarısız olan İsrail kısa zamanda ulusal alanda da başarısız oldu. Bu bölüm gerçekten zengin kavramlarla doludur. Şimdi 12. ayete atlamak istiyorum. Rab size ateşin içinden seslendi. Siz konuşulanı duydunuz ama konuşanı görmediniz. Yalnız bir ses duydunuz. Rab İsa Mesih çok açık bir şekilde şöyle dedi. Tanrı ruhtur. Ona gerçekte ve ruhta tapınmalıyız. İsrail halkına bildirilmişti. Tanrı benzerliğinde putlar yapmayacaklardı. Rab İsa Mesih gökteki yerini bırakıp insan bedeninde dünyaya geldi ama kutsal yazıları okurken hiç fark ettiniz mi? İsa'nın fiziksel açıdan nasıl bir kişi olduğu tasvir edilmiyor. Beni bu noktada belki de eleştireceksiniz ama ben şahsen İsa'nın resimlerinden hiç hoşlanmam. Onun resmini çizen ressam bunu kendi kafasından üretmiştir. Biliyorum bazı kişiler şöyle iddia edecekler. İsa'nın resmi onun şahsında odaklanıp ona daha etkin biçimde dua etmeme yardım eder diyecekler. İskoçyalı bir yorumcu bu konuda şöyle dedi. İnsanlar ancak İsa'nın varlığını kendi yüreklerinde kaybedince onun resmini boyamaya başlarlar. Onun bir branda bezi üzerinde boya ile resimlenişine değil, yüreklerimizde olmasına ihtiyacımız vardır. İşte önemli olan budur. Tanrı bu bölümde bizlere gerçekten sonsuz ve muhteşem gerçekleri aktarmaktadır. O günlerde İsrail'e verilen talimatlar bugün bizler için müthiş bir yaşam prensibi oluşturur. Eski günlerin gerçekleri günümüzde de geçerlidir. Çünkü Tanrınız Rab, yakıp yok eden bir ateştir, kıskanç bir tanrıdır. Ülkede uzun zaman oturduktan, çocuk ve torun sahibi olduktan sonra yoldan sapar, kendinize herhangi bir şeyin suretinde put yapar, Tanrınız Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onu öfkelendirirseniz, bugün size karşı göğü ve yeri tanık gösteririm ki, mülk edinmek için şeria ırmağından geçip gideceğiniz ülkede kesinlikle ve çabucak öleceksiniz. Orada uzun süre yaşamayacak, büsbütün yok olacaksınız. Rab sizi başka halkların arasına dağıtacak. Rabbin sizi süreceği ulusların arasında sayıca az olacaksınız diyor. Yasanın tekrarı 4. bölüm 24-27 ayetler arasında. İster kabul edin ister etmeyin değerli dostum. Ama İsrail ulusu günümüzde hala çevredeki uluslara örnek olmaktadır. Ancak iyi bir örnek değil, tam tersine kötü bir örnek olmaktadır. İtaatsizlik göstermektedir. İtaatsizlik örneği. Bu halk Tanrı'nın sevgisini, barışını, tanrısal ahlakı, tanrısal değerleri insanlara örnek olarak gösterecek ve yaşayacaklardı. Ama onlar bunun tersini gösterdiler ve halen de göstermektedirler. Birçoğu Filistin topraklarında kurulan İsrail ulusuna gelmişlerse de İsrail'in çoğu hala dünya çapında dağılmış durumdadır. O ulus hala dünyaya bir tanıktır. İtaatsizlikleri tanıklık etmektedir. Bugün bu halk dünyaya dağılmış durumdadırlar. Neden dağılmışlardır biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'nın yapma dediği şeyleri yapmışlardı da ondan. Ona itaat etmemişlerdi. Belki de diyeceksiniz ki bu halk tekrar ama vaat edilen topraklara döndüler. Rab onları bereketliyor olmalı. Evet, bu halk geri döndü ama başları beladadır. Rab gerçekten onları kendi tasarısına göre geri getirdiği zaman günümüzde olduğu kadar sorunlar kalmayacaktır. İsrail ulusu sırtını Rab'be çevirdiği için halen Rab'bin yargısı altındadır. Tanrı'yı reddeden her ulus reddettiği Tanrı'nın yargısı altına girecektir. Bunu bugün bizlere verilen bir ders olarak görelim. Sıkıntıya düştüğünüzde ve bütün bu olaylar başınıza geldiğinde sonunda Tanrınız Rab'be dönecek, onun sözüne kulak vereceksiniz diyor Yasanın tekrarı 4. bölüm 30. ayette. Bu ayette yalnızca yakın bir tarihte başlarına gelecek olayları değil, büyük sıkıntı döneminde de olacakları içeren bir ifade vardır. Rab'be en çok dönüş büyük sıkıntı döneminden sonra olacaktır. Burada geçen son günler büyük sıkıntı döneminden söz eder. Koşullu bir bereket vaat ediliyor. Onun sözüne kulak verirlerse ve Rab'be itaat ederlerse Rab onlara kulak verecektir. Çünkü Tanrınız Rab acıyan bir Tanrıdır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınızı ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz diyor Yasanın tekrarı 4. bölüm 31. ayette. Tanrı onları neden dağıtacaktır? Onlara zarar vermeyi, onlar üstünde egemen olduğunu göstermeyi amaçladığı için mi? Tanrı çok sert olduğundan dolayı mı böyle davranır? Hayır. Tanrı merhametlidir, sevecendir, acıyandır. Sizi bırakmaz ve yok etmez. Yahudi halkının yok olmamasının nedeni Tanrı'nın merhametinden dolayıdır. Başka hiçbir neden yoktur. Aynı nedenle, yani Tanrı'nın merhameti ve sevecenliği yüzünden, kayrısı yüzünden sen ve ben yok edilmedik. Sen kardeşim kurtulmuşsan, günahlarına bağış bulup sonsuz yaşama kavuşmuşsan, bu senin meziyetlerinden dolayı olmadı. İyi ve tatlı bir kişiliğe sahip olduğun için de kurtulmadın. Tanrı'nın merhameti ve kayrısından dolayı İsa Mesih'te kurtuluş buldun. Tanrı sana merhamet etti, sana acıdı, sana kayrısını sundu. İsrail'e karşı merhametle davrandığı gibi sana bana karşı da merhamet ile kayra ile davranır. Şimdi Musa Tanrı'nın muhteşem ve anlaşılmaz merhametinin ne olduğunu onlara bir kanıt olarak göstermek ister. Ateşin içinden seslenen Tanrı'nın sesini sizin gibi duyup da sağ kalan başka bir ulus var mı? Hiçbir Tanrı Tanrınız Rabbin Mısır'da gözlerinizin önünde sizin için yaptığı gibi denemelerle, belirtilerle, şaşılası işlerle, savaşla, güçlü ve kudretli elle, büyük ve ürkütücü olaylarla gidip başka bir ulustan kendine bir ulus almaya kalkıştı mı? Yasanın tekrarı 4, 33, 34. ayetler. Tanrı tüm bunları onların babalarının gözleri önünde yaptı. Tanrı istiyor ki bunu unutmasınlar. Tanrı onlara lütfetti ve bunu hatırlamalarını istiyor. Atalarınızı sevdiği ve onların soyunu seçtiği için sizi büyük gücüyle Mısır'dan kendisi çıkardı diyor 37. ayette. Neden yaptı bunu Tanrı? Çünkü onları seviyordu. Bundan başka bir açıklama olamaz. Onları sevdiği için tüm bu harikaları gerçekleştirdi. Bu halkın yapısında hiçbir iyi şey yoktu ama tüm iyilik Tanrı'dadır. Sevgili kardeşim, bugün Tanrı bizi seviyor. Tanrı seni seviyor. Ancak bizleri günahımızın yaraştırdığı korkunç sonuçtan sevgisiyle kurtarmıyor. Bizi kurtaran onun inayetidir. Şimdi cennetin arka kapısını açıp da kimse bizi görmeden Tanrı bizi cennete sokamaz. Tanrı'nın bunu yapmaya yetkisi vardır ama Tanrı kendi adaletine sadık kalır. Kendi öz niteliğinin belirttiği gibi Tanrı hem doğru ve adil kalıp hem de bizi arka kapıdan içeri sokamaz. Günahlarımızın yaraştırdığı tanrısal öfkenin sönmesi için bir kurban sunulması gerekliydi. İşte o sonsuz sevgisi bizim yerimize günahlarımızdan dolayı ölsün diye İsa Mesih'i gönderdi. Mesih seni ve beni o kadar çok sevdi ki yerimize çarmıhta öldü ve böylece biz günahlarımıza bağış bulabiliyoruz. Kutsal kitap bize Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki onu kurtardı demiyor. Hayır, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Bunu gerçekleştirdi ki ona iman edenlerin hiçbiri ama hiçbiri mahvolmasın. Kim olursa olsun Mesih'e iman ederse mahvolmayacaktır. Tersine sonsuz yaşama sahip olacaktır. Sonsuz yaşama kavuşacaktır. Sonuç olarak şöyle diyor Sayılar 4:44-45'te Musa'nın İsraillere anlattığı yasa budur. Mısır'dan çıktıktan sonra Musa'nın İsraillere bildirdiği yasalar, kurallar, ilkeler bunlardır.